Ayrım 13.
Yalnızca Osmanlılar'da değil, imparatorluk haline gelen hemen tüm devletlerde yaşanmıştı. İbn Haldun, her dönemde yaşanmış olan bu genel gelişim konusunda şu saptamayı yapıyor. Büyük bir imparatorluk kuran hükümdar, çok güç bir görevle bütün insanları kendine boyun eğmeye yöneltmek göreviyle karşı karşıyadır. Bunu başarmak için kendi kabilesine karşı sanki yabancı bir halka boyun eğdiriyormuşçasına hoşgörüsüz davranmalıdır. Şiddete başvurmazsa o güne kadar hükümdarı hem ruhani hem dünyevi bir önder olarak görmeye alışmamış insanları kendine boyun eğer durumda tutamaz. İbn Haldun, Yerlikos, A.K. Stefanos, Yerasimos az gelişmişlik sürecinde Türkiye Belge Yayınları 7. baskı 1. cilt sayfa 131. Osmanlı padişahlarının Anadolu Türkmenlerine uyguladığı şiddet ve devletten uzak tutma politikası İbn Haldun'un dile getirdiği zorunlulukların kaçınılmaz sonucuydu. Osmanlılar Selçukluların geliştirip uyguladığı ikta düzenine dirlik adını vererek daha kapsamlı, daha yaygın ve iyi işleyen bir uygulamaya dönüştürdüler. Osmanlılar ayakta kalabilmek için bu dönüşümü üstelik çok sağlam biçimde yapmak zorundaydılar. Küçük bir beyliğin sıra dışı bir hızla büyüyerek Anadolu dışında her zaman azınlıkta kalan bir nüfusla varlığını sürdürmesi kesin olarak her yönüyle güçlü bir devlet kurmakla mümkün olabilirdi. Toprak düzeni yani dirlik bu devletin bir parçası ancak en önemli parçasıydı. Değişik kültüre sahip çok sayıda topluluğu merkezi bir devlet yapısı içinde yönetebilmek, bu yönetimin kalıcılığını sağlamak ve sürekli geliştirmek ancak ve elbette yüksek düzeyde bir örgütlenme geleneğine sahip olunmasını gerekli kılıyordu. Bu birikim, Oğuzların küçük bir boyu olan Osmanlıların tarihsel geçmişinde yeterince bulunuyordu. Osmanlılar yeni bir ülke fethettiğinde bu ülkenin her şeyden önce işlenebilir toprak miktarını, ürün türlerini, getiri düzeyini, üzerinde yaşayan nüfusu ve aile, hane sayısını saptıyor, bunları kayda geçiriyordu. Daha sonra belirli bir plan içinde derinliklerin miktar ve sahipleri belirleniyor, iskana ve imara açılacak yeni yerler saptanıyor, buralara Anadolu'dan getirilip yerleştirilecek olan Türk nüfusun sayı ve niteliğine karar veriliyordu. Şenlendirme adı verilen bu eylemde getirilen nüfus, göçebe Türkmen ise onlara tarım yapan yerleşik köylüler haline gelmeleri için ücretsiz öküz tarım araçları ve tohumluk dağıtılıyordu. Türkiye Selçukluları hakkında resmi vesikalar D. Turan, Ankara 1958, A.K. Stefanos Yerasimos, az gelişmişlik sürecinde Türkiye, Belge Yayınları 7. baskı 2001. cilt sayfa 151. İşlenebilir durumdaki topraklar, değeri ve büyüklüğü değişen parçalara tımar ayrılıp, bu topraklar askeri görev karşılığı, eyalet süvarisi, topraklı süvari ya da toprak eri gibi adlar verilen sipahilere ömür boyu kullanmak üzere veriliyordu. Tımardan daha büyük ve daha değerli olan toprak birimleri ise zeamet ve haslardı. Ve daha yüksek görevlilere dağıtılırdı. Tımar, zeamet ve hasların oluşturduğu toprak düzeninin tümü Osmanlı Devleti'nin ünlü dirlik düzenini meydana getirirdi. Devletten dirlik alan görevliler kendilerine ayrılan topraklarda yaşayan köylülerden vergi toplar. Buna karşılık savaş, sefer durumunda sayısı kullandığı toprağın büyüklüğüne göre değişen miktarda silahlı asker, cebeli, merkezin emrine gönderirdi. Osmanlı dirlik düzeni toprak sorununu ordu ile ilişkilendirerek başka toplumlarda örneği görülmeyen bir başarıyla çözmüştür. Olgun dönemine 15-16. Yüzyıllarda ulaşan bu sistem, eyaletlerin yönetimi ve ordunun büyük bölümünün örgütlenmesi bakımından Osmanlı düzeninin bel kemiğini oluşturuyordu. Yalnızca Avrupa feodalizmindeki fieflerden ya da Bizans'ın asker toprak ilişkisini düzenleyen paranoyalardan değil, Arapların Katiyasından, Sırpların Bastinasından ve diğer Orta Çağ toplumlarındaki uygulamalardan farklıydı. Amaç, anlayış ve içerik olarak belirgin bir özgünlüğe sahipti. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sistemlerini Bizans'ın basit bir devamı gibi göstermeye çalışan anlayışlar, savlarını sözcük kökenleriyle kanıtlamaya çalışır ve tımarın Grekçe timarion sözcüğünden geldiğini ileri sürerler. Oysa Timarion sözcüğünün geçtiği Bizans belgelerinin tümü Selçuklu ve Osmanlıların Bizans topraklarında egemenlik kurduğu döneme aittir. Bu nedenle Timar sözcüğünün Timarion'dan değil, tam tersi Timarion'un Timar'dan gelmesi gerekir. Sözcüğün kaynağı Farsça'da bakım, iyileştirme anlamında da kullanılan Timar'dır. Bu sözcük Farsça'da askeri ikta anlamında kullanılmamıştı. Ana Britannica Ana Yayıncılık AŞ 30. cilt sayfa 25. Ama Osmanlılar tımar diyerek böyle bir anlam yüklemişlerdi. Osmanlı dirlik düzeninin Bizans ya da başka uygarlıklarla ilişkisi diğer birçok konuda olduğu gibi etkileme yanı ağır basan bir karşılıklı etkileşim sorunudur. Yabancı bir kültürü ve onun kurumlarını alarak kimliğini koruyabilen bir toplum tarihte görülmemiştir. Toprak düzeninin toplumun temelini oluşturduğu orta çağda böyle bir sonuç asla mümkün değildi. Bunun somut sonucu Anadolu'nun Türk kalmasıdır. Osmanlı tımarında dirlik sahiplerinin mülkiyet hakları yoktu. Miri adıyla dirlik için ayrılan toprakların sahibi, rakabesi her zaman devletti. Hassa çiftlikleri dışında dirlik sahiplerinin toprağı bizzat işleme hakları bulunmazdı. Dirlik sahipleri toprağı vergi ödeyen halka, reaya vermek ve onlar aracılığıyla işletmek zorundaydı. Reayanın eğer birlikte yaşıyorsa çocukları ve kardeşleri, dirlik sahibi Sipahi Bey'inin defterine kayıtlıydı. Sipahi Bey'i toprağı defterinde kayıtlı olan bu insanlar arasında paylaştırır, tarımı onlara yaptırırdı. Reayanın toprağa kavuşturulması reaya açısından yasaya bağlanmış bir hak, tımar sahibi açısından ise bir yükümlülüktü. Tımar sahipleri denenmiş ve sananmış, devlete bağlı, güvenilir insanlardı. Dışarıdan bir kişiye tımar verilmesi yasaktı ve bir yabancının dolaylı da olsa bu sistemin içine girebilmesi mümkün değildi. Toprağı işleyecek olan reaya bir çift öküzün işleyebileceği büyüklükte olan ve çift diye anılan çiftlik sözcüğü buradan gelir. Toprağı belirli bir bedel karşılığı tımar sahibinden kiralardı. Kiralama işlemi reaya ile tımar sahibinin karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirleyen bir sözleşmeye bağlanır ve taraflar sözleşme hükümlerine titizlikle uyardı. Reaya sözleşme koşullarına uymayacak olursa tapu resmi adı verilen kira bedeli yanar ve toprak elinden alınırdı. Buna karşın tımarlı sipahi de reaya'ya angarya koyamaz, ondan yağ, odun, kömür, arpa, ot, yem gibi kabul edilmesi yasak olan armağanlar alamazdı. Asya üretim tarzı ve Osmanlı toplumu Sencer Davitçioğlu İstanbul Üniversitesi yayınları İstanbul 1967 sayfa 46 ve 83. AK Profesör Suat Aksoy Türkiye'de toprak meselesi gerçek yayınları 2. baskı 1971 sayfa 27-31-32. Reaya'nın toprağı işleme hakkı babadan oğula geçerdi ama bu hak satılamaz, hibe edilemez ya da vakfedilemezdi. Toprağı dilediği gibi kullanmak, bakımsız bırakmak, dilediği ürünü ekmek ya da izinsiz terk etmek söz konusu olamazdı. Toprağı dinlendirmek, nadas gibi zorunluluklar ya da uygun özürler olmaksızın toprağın işlenmesi uzun süre ertelenemezdi. 3 yıl işlenmeyen toprak reaya'nın elinden alınırdı. Üretici reaya iki tür vergi öderdi. Çift akçesi adı verilen ve ürüne bağlı olmayan geleneksel sabit vergi, örfi vergi götürü olarak ödenir. Ürün azlığı ya da fazlalığı bu vergiyi değiştirmezdi. Ürün miktarına bağlı olan ve onda 1 ile onda 5 arasında değişen oranlarda ödenen öşür ise değişken miktarlı bir vergiydi. Bu iki ana vergiden başka tımar riayası toplumun diğer kesimlerinin de ödediği evli olmayanlar vergisi, resmi mücerret, evlenme vergisi, resmi aruz, hayvan vergisi, resmi ağnam, otlak vergisi, resmi otlak gibi vergiler öderdi. Türkiye'de toprak meselesi gerçek yayınları 2. baskı 1971 sayfa 24-29. Osmanlı toplumunda hakim mülkiyet biçimi devlete ait miri toprak düzeniydi. Ancak daha az olmak üzere başka mülkiyet biçimleri de vardı. İmparatorluğun çok geniş bir alana yayılmış olması toprak ilişkilerine bölgeler arasındaki farklılık ve özelliklere göre değişik biçimler verilmesini zorunlu kılıyordu. Fethedilen yerlerde devletin kalıcılığını sağlamada belki de en önemli sorun toprak ilişkilerindeki çeşitlilik ve bu çeşitliliğe uygun çözümlerin bulunup uygulanmasıydı. Onlarca millet ve milliyetin yaşadığı 7 milyon kilometre karelik imparatorlukta tek bir uygulamanın her yerde ve aynı biçimde gerçekleştirilmesi mümkün değildi. Bu nedenle özel koşullara uyum gösteren ve gereksinime yanıt veren değişik mülkiyet ilişkileri geliştirildi ve uygulandı. Osmanlılar genel bir yaklaşım olarak toprakta özel mülkiyete yakın durmuyor, ancak siyasi zorunluluklar nedeniyle kabullenmekten ve bu yönde uygulama yapmaktan da kaçınmıyordu. Sınır bölgelerindeki eyaletlerde özellikle Türk nüfus yetersizliğinin ileri düzeyde olduğu Rumeli'de devlet toprakları özel mülkiyete çevrilebiliyordu, temlik. Başlangıçta Türk yaşam biçimine ve yönetim geleneklerine tümüyle yabancı Rumeli'de kalıcı olmak için güvenilir kişilere ve fetihte emeği geçen derviş ve ahi gruplarına geniş bağışıklıklar ve tam mülkiyet, mülk eşkincülü hakları tanındı. Devlet görevlileri bu arazilere izinsiz giremiyor ve tutulan hesapları denetleme amacıyla isteyemiyordu. Bu tür mülk sahipleri ne askeri ne de başka bir yükümlülüğe bağlıydılar. İmparatorluğun ileriki dönemlerinde daha özgün biçimler geliştirilecek olan hükümranlık hasları bu uygulamanın uzantılarıydı. Bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak vakıflar ve temlikler, Ömer Lütfü Barkan Vakıflar Dergisi Sayı 2 İstanbul 1942, AK, Stefanos Yerasimos Az Gelişmiş Sürecinde Türkiye Belge Yayınları 7. Baskı 3. Cilt Sayfa 256-257. Miri devlet mülkiyeti ile tam mülkiyet arasında yer alan ve yalnızca Anadolu'da görülen ikili mülkiyet denilebilecek karma bir mülkiyet biçimi daha vardı. Selçuklu toprakları üzerinde kurulmuş olan geçici Türkmen beylikleri döneminde özel mülkiyete dönüşen ve o dönemde onaylanan topraklar bulunuyordu. İslam hukukuna göre mülkiyet hakkına dokunulmayacağı için bu topraklar ellenmedi ve miktarı fazla olmayan özel mülkiyet korundu. Ancak bu toprakların devletin tasarrufundan tam olarak kopuk kalmasına da izin verilmedi. Bunun için tımar düzeninin tam tersi bir uygulamaya gidildi ve çıplak mülkiyet kişi üzerinde bırakılırken devlete toprağı kullanma hakkı, intifa hakkı tanındı. Bu ilginç uygulamayla aynı toprakta iki türlü hak oluştu. Bir yanda mülk sahibinin hakları, malikane, öte yanda devletin hakları, divani, karma bir mülkiyet biçimi içinde birleştirildi. Bu topraklara malikane divani toprakları adı verildi. Az Gelişmiş Sürecinde Türkiye, Stefanos Yerasimos, Belge Yayınları 7. Baskı 3. Cilt, Sayfa 252. Osmanlı İmparatorluğu'nun din ve etnik köken bakımından son derece karmaşık bir toplumsal yapı oluşturması, toprakta mülkiyet ilişkilerinin çeşitlenmesine yol açan dikkate değer bir başka etkendir. Devlet için önemli olan bazı dinsel ya da etnik gruplara verilen önemin düzeyine uygun olarak ayrıcalıklı mülkiyet ya da kullanım hakları tanındı. Bektaşi ve Mevlevi tekkeleri bu grupların başında geliyordu. Bunlara içindeki köyleriyle birlikte geniş topraklar ve bu toprakların gelirleri veriliyor, bu ilişki vakıflar aracılığıyla yürütülüyordu. Türkiye Köy İktisadiyatı İsmail Hüsrev Kadro Dergisi Yayınları İstanbul 1934 Sayfa 163-164 AK Profesör Suat Aksoy Türkiye'de Toprak Meselesi Gerçek Yayınları 2. Baskı 1971 Sayfa 36. Vakıf mülkiyeti imparatorluğun giderek zayıfladığı dönemlerde farklı amaçlar için kullanıldı. Duraklama ve özellikle gerileme döneminde gelirleri azalan saray, özel mülkler başta olmak üzere servetlere el koyuyor. El koymalar çoğu kez sonu ölümle biten cezalandırmalar aracılığıyla yapılıyordu. Malını ve canını güvence altına almanın yolunu arayan servet sahipleri bunun en güvenilir yolu olarak mallarını dolaylı olarak denetledikleri vakıflara devretmekte bulmuşlardı. İslam hukukuna göre dokunulmazlık hakları olan vakıflar mülk sahibine hem mülkünü koruma hem de varislerine aktarma olanağı veriyordu. Günümüzde sıkça görülen vakıfların dolaylı yoldan farklı amaçlar için kullanılması o günlerden kalma bir gelenek olsa gerekir. Hristiyan nüfusun yoğun olduğu Avrupa sınır bölgelerinde bir başka mülkiyet türü geliştirilmişti. Girit, Sakız, Midilli gibi tümüyle Hristiyan nüfusun yaşadığı yerler fethedildiğinde buralardaki topraklar Eflak ve Boğdan sınır eyaletlerinde olduğu gibi devlet mülkiyetine alınmamıştır. Eski sahiplerinin mülkiyetinde bırakılan bu topraklara harici topraklar adı verilmiştir. Türkiye'de toprak meselesi Profesör Suat Aksoy, Gerçek Yayınları 2. baskı 1971 sayfa 37. Girit ya da Sakız'da Hristiyan uyruğa teba verilen mülkiyet ayrıcalığının hemen aynısı Anadolu'da Kürt Sancak Beylerine verildi. Anadolu fethedildiğinde Kürtlerin yaşadığı bölge Sancak ille ilçe arasında kalan yönetim birimi mutasarrıflık konumuna getirilerek özelleştirilmişti. Kürt beyleri bu sancaktaki toprakların tam mülkiyet haklarına sahip oluyor, buna karşılık sefer dönemlerinde merkezi yönetim emrine asker veriyordu. Her biri bir aşiretin reisi olan bu beyler yurtluk ve ocaklık olarak gördükleri toprakları serbestçe kullanıyor ve çocuklarına miras olarak bırakıyordu. Ayrıca bölgede adaleti gerçekleştirme gibi önemli bir yetkiyle donatılmışlar. Yalnızca toprak değil, halk üzerinde de devletin kabul ettiği bir egemenlik kurmuşlardı. AGE sayfa 37. Osmanlı toplumunda bir başka mülkiyet biçimi, devletin kullanma hakkını hiçbir aracı kişi ve kurumla paylaşmadığı ve dolaysız kendisinin işlettiği devlet işletmeleriydi. Geniş arazilere sahip bu işletmelerde sarayın, diğer devlet kurumlarının, okul ve yardım kuruluşlarının, imarethane, gereksinimlerini karşılayan üretim yapılırdı. Devletten maaş alan uzman ve usta kişilerce işletilen ve devlet tekeli ayrıcalıklarıyla planlı üretim yapılan bu işletmelerde ileri teknikler uygulanır ve tarımla uğraşan kesimlere örnek oluşturacak üretim yöntemleri geliştirilirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda çiftçi sınıflarının hukuki statüsü Ömer Lütfi Barkan, Ülkü Cilt 95 İstanbul 1957 AK Stefano Serasimos Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye Belge Yayınları 1. Cilt sayfa 259-260. Devlet işletmeleri içinde yer alan padişah çiftliklerinde doğrudan saraya gönderilen üstün nitelikli ürün elde edilirdi. Buralarda dalında uzmanlaşmış meslek sahipleri çalıştırılır ve üretilen ürünler yalnızca saraya ait tekel niteliğini taşırdı. Devlet işletmeleri içinde bir başka önemli birim, yoksullara hizmet veren sosyal yardım kurumları, imarethanenin yağ, buğday, et, pirinç, odun gibi gereksinimlerini karşılayan işletmelerdi. Civar halkı bu işletmelerde Orta Asya'daki atalarından kalan ırsi bir gelenek, AGE sayfa 259 olarak gönüllü çalışırlar ve bu işi sosyal danışmanın bir gereği sayarak imeceye dönüştürürlerdi. Birçok köy sap yakmaya, güherçile hizmetlerini görmeye, kervansaraylar çevresini şenlendirmeye, yolları sürekli olarak onarmaya, geçitler ve ileri karakollarda nöbet tutmaya, derbent, herhangi bir karşılık beklemeden katılırdı. AGE sayfa 259. Devlet çiftliklerinde uzmanlaşmaya dayanan ve maaşı devlet görevlilerince yürütülen çok sayıda meslek türü vardı. Padişah atlarını yetiştiren voynuklar, at çekenler, deve yetiştiren boğurcular, gezici işçi taburları, top dökücüler, su yolu, kale ve köprü yapıcı ve bakımcıları, atmaca, çakır, şahin tutucu ve yetiştirici bazdarlar, kendi alanlarında o dönemin en ileri tekniklerini uygulayan ve imparatorluğun her yanına yayılan meslek gruplarıydı. Bunlardan ayrı olarak bir kısım yörükler sürekli çadır bezi dokur, nal döker, gemiler için zift, kereste, yelken bezi işler, ok, yay yaparlar ve yaptıklarını parça başına ücretlerle devlete satarlardı. AGE 260. Selçuklu ve Osmanlılarda gelişkin bir toplumsal düzen yaratan toprak mülkiyetinin temel özelliği, Orta Asya kültürünün gelişkin bir uzantısı ve paylaşımcılığa dayanan kamucu yaşam biçiminin doğal ürünü olmasıdır. Profesör Osman Turan, Türk miri toprak düzeni ile İslam hukuku ve Bizans işleyişi arasındaki farklılıklar konusunda şu saptamayı yapmıştır. Eski İslam ülkelerinde değişik kökenden gelen ve mülkiyeti devlete ait olan bir takım topraklar görülmüş ise de bunlar özel mülkiyete müdahale eden bir politikanın sonucu olarak meydana gelmemiş ve bu tür topraklar hiçbir zaman Türkiye'de olduğu kadar bütün ülkeyi kapsayan bir oranı bulmamıştır. Miri toprak düzeninin kökeni eski Türk bozkır geleneklerine bağlıdır ve bozkırın göçebe kabile düzenine göre topraklar kabilenin ortak mülkiyetindedir. Devletin başı olan Kağan, kamusal ortak mülkiyetin de temsilcisidir. Bu Türk bozkır anlayışı yurt seçilen Anadolu'da sürmüş ve tüm ülke sultan mülkiyetinde sayılmıştır. Türkiye Selçuklularında toprak hukuku belleten 47 sayfa 551 AK Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi Tekin Yayınları 5. cilt. Türklerin Anadolu'ya Orta Asya'dan taşıdıkları ve egemen kültür haline getirdikleri sosyal birikimin niteliği konusunda Profesör Doğan Kuban ise şunları söylemektedir. Türkler yakın doğuya kuşkusuz boş bir kabı doldurur gibi egemen olmadılar. Coğrafi mekan değişikliği aynı zamanda bir sosyokültürel ve ekonomik mekan değişikliğiydi ve yeni bir sosyal yapının örgütlenmesi gerekiyordu. Bu değişme İslam öncesi göçebe ya da yarı göçebe Türk tarihi ile esas unsuru yerleşmiş toplum olan Osmanlı Türk tarihi arasında geniş zaman ve mekan boyutları içinde uzanan büyük bir Türk orta çağında gerçekleşmiştir. 7. Türk Tarih Kongresi 1. cilt sayfa 283 AK Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi Tekin Yayınları 1996 5. cilt sayfa 2075 Az gelişmişlik sürecinde Türkiye Stefanos Yeresimos Belge Yayınları 7. basın 1. cilt sayfa 305 Osmanlı toprak düzeni duraklama dönemiyle birlikte bozulmaya, gerileme dönemiyle birlikte de çözülmeye başladı. Ekonomik gelişimin güç yitirmesi, dışarıya tanınan ticari ayrıcalıklarla birleşince birbirinin yaratıcısı olan bu ikili süreç, toplumsal yapının hemen her alanına yayılan genel bir bozulmaya yol açtı. Hızlı büyüyen imparatorluk, başlangıçta büyümeye yanıt veren ekonomik politik örgütlenmeyi başarmıştı. Ancak fetih eyleminin sürdürülmesi başarılı olunduğunda aşırı büyümeye, başarısızlıkta ise ekonomik yitiklere neden olmuş, her iki durumda da yaratılmış olan ve iyi işleyen toplumsal yapılar zarar görmüştü. Ekonomik düzen, batıya verilen ayrıcalıkla bozulmuş, üretici güçlerin gelişimine giderek yanıt veremez hale gelmiş ve üretim yetmezliğiyle karşılaşılmıştı. Bu durum dış mallara gereksinim duyulmasına, bağlı olarak da dışa bağımlı hale gelinmesine yol açtı. Toprak düzenindeki bozulma bu olumsuz sürecin hem sonucu hem de nedeni olmuştu. Bozulma imparatorluğun en güçlü olduğu dönemde başladı. İstanbul'un alınarak Rumeli'ye yerleşimin önemli oranda tamamlandığı 2. Mehmet Fatih dönemine dek siyasal ve kurumsal gelişme olanca hızıyla sürmüştü. Hızlı büyümenin ilk olumsuz sonucu bu dönemde görüldü. Devlet büyüyüp imparatorluk haline gelindikçe eskiden gelen ve tarihsel derinliğe sahip yönetim geleneklerinden uzaklaşıldı. Toprak artık toplum yararına kullanılan bir mal değil, hanedanın ve onun başı olarak padişahın mülküdür. Bu mülkü elde etmek barışçı bir paylaşıma değil, hanedan soyu içinde şiddetli bir çatışmaya bağlıdır.